20. ayrım.
Darwin. Yaşamın içinde yüzen genlerle yüklü bir gemi. Pazar sabahı Hilde bir gürültüyle uyandı. Dosyanın yere düşerken çıkarttığı gürültüydü bu. Marx'tan söz eden Alberto ile Sophie'yi okurken elinde dosyayla uyuyakalmış olmalıydı. Başucundaki lamba tüm gece yanık kalmıştı. Komodinin üzerindeki elektrikli yeşil saat rakamlarıyla 8.59'u gösteriyordu. Rüyasında koca fabrikalar, pis şehirler görmüştü. Bir caddenin kenarında küçük bir kız kibrit satıyordu. Uzun paltolu ve iyi giyimli giysileriyle insanlar kızın yanından geçip gidiyorlardı. Yataktan kalkarken kendi hazırladığı yasaların uygulandığı topluma gözlerini açan yasa koyumcuları anımsadı. Hilde gözlerini bir jerkilde açıyor olmaktan memnundu hiç değilse. Nerede uyanacağını bilmeden Norveç'in herhangi bir yerinde gözlerini açmaya cesaret edebilir miydi? Yalnızca nerede değil, ne zaman gözlerini açtığı da önemliydi. Örneğin Orta Çağ'da ya da 10-20 bin yıl öncesinin taş devrinde de gözlerini açıyor olabilirdi. Hilde kendisini bir mağaranın girişinde otururken gözünün önüne getirmeye çalıştı. Oturmuş bir hayvan tuzağı hazırlıyor olabilirdi örneğin. Kültür denebilecek bir şeyin olmadığı bir toplumda 15 yaşında bir kız olmak nasıl bir şey olurdu? Neler düşünürdü böyle bir kız acaba? Hilde üzerine bir kazak giyip dosyayı yerden aldı ve babasından gelen bu uzun mektubu okumaya devam etti. Şöyle yazıyordu. Alberto satır başı der demez binbaşının evinin kapısı tekrar çalındı. Açmaktan başka bir çaremiz yok değil mi? Dedi Sophie. Yok herhalde, diyor homurdandı Alberto. Kapıda uzun beyaz saçlı ve sakallı, çok yaşlı bir adam duruyordu. Sağ elinde bir değnek, sol elinde üzerinde bir gemi resmi yapılmış levha tutuyordu. Geminin üzerinde her cinsten bir sürü hayvan vardı. ''Kimmiş bakalım bu yaşlı bay?'' diye sordu Alberto. ''Benim adım Nuh.'' Aa, tahmin etmiştim. ''Ben senin büyük büyük baban olurum çocuğum. Ama belki de artık insanlar köklerine pek önem vermiyorlardır.'' ''Elindeki ne?'' diye sordu Sophie. Bu büyük tufandan kurtulan tüm hayvanların resmi. Al çocuğum, bunu sana getirdim. Sophie levhayı aldıktan sonra yaşlı adam, ben artık gidip üzüm bağlarımı sulayayım, dedi. Sonra da yalnızca yaşlı adamlara özgü sevimli bir eda ile hoplayıp topuklarını havada birbirine çarptı ve küçük adımlarla ormanda uzaklaştı. Sophie ile Alberto yeniden içeri girip oturdular. Sophie elindeki büyük levhayı tam olarak incelemeye fırsat bulamadan Alberto bunu otoriter bir tavırla Sophie'nin elinden aldı. Öncelikle ana hatlar üzerinde yoğunlaşacağız. Başla öyleyse. Marx'ın hayatının son 34 yılını Londra'da geçirdiğini söylemeyi unuttuk. Marx Londra'ya 1849'da geldi ve 1883 yılında öldü. Bu dönem zarfında Charles Darwin de Londra yakınlarında yaşıyordu. Darwin de 1882 yılında öldü ve İngiltere'nin yetiştirdiği en büyük evlatlardan biri olarak büyük bir törenle Westminster Abbey'de toprağa verildi. Marx'la Darwin'in yolları yalnızca zaman ve mekan olarak kesişmemiştir. Marx en büyük eseri olan Kapital'in İngilizce basımını Darwin'e adamak istemiş ancak Darwin bunu reddetmiştir. Marx, Darwin'den bir yıl sonra öldüğünde arkadaşı Friedrich Engels, Darwin nasıl organik doğada geçerli olan yasaları keşfetmişse, Marx da insanlığın tarihsel gelişiminde geçerli olan yasaları keşfetmiştir, demiştir. Anlıyorum. Kendi çalışmalarını Darwin'inkilerle bağdaştırmak isteyen bir başka önemli düşünür ve psikolog Sigmund Freud'dur. Freud da hayatının son yıllarını Londra'da geçirmiştir. Freud hem Darwin'in evrim teorisinin hem de kendisinin psikanalizinin insanlarda var olan safça bir egoizm duygusunu yok etmeye yönelik olduğunu söyler. Biraz fazla isim oldu bir anda. Yani şimdi Marx, Darwin ve Freud'dan bahsediyoruz değil mi? Daha geniş bir bağlamda 19. yüzyılın ortalarında başlayıp günümüze dek süren naturalist bir akımdan söz ediyoruz. Naturalizm, doğadan ve duygularla algılanan dünyadan başka bir gerçeklik tanımayan bir gerçeklik anlayışını dile getirir. Naturalist bu yüzden insanı da doğanın bir parçası olarak görür. Her şeyden önemlisi, naturalist bir araştırmacı, araştırmalarını yalnızca doğadan aldığı verilere dayandırır. Aklıyla yarattığı bir takım kurgulara ya da herhangi bir şekilde kendini gösteren ilahi bir takım vahiylere değil. Ve bu hem Marx hem Darwin hem de Freud için geçerli, öyle mi? Evet, kesinlikle. 19. yüzyıldan bu yana üzerinde en çok düşünülen kavramlar doğa, çevre, tarih, evrim ve büyüme olmuştur. Marx, insanlığın ideolojisinin toplumun maddi altyapısının bir ürünü olduğunun altını çizdi. Darwin, insanlığın uzun bir biyolojik evrimin sonucu olduğunu gösterdi. Freud'un bilinçaltını incelemeleri de insanların hareketlerinin çoğu zaman hayvansal bir takım dürtüler ya da sezgilerden kaynaklandığını ortaya çıkardı. Sanırım naturalizmle ne demek istediğini anladım ama bunları birer birer ele almak daha iyi olmaz mı? Şimdi Darwin'den bahsedeceğiz Sophie. Sokrates öncesi filozofların doğal süreçlere doğal bir takım açıklamalar getirme çabalarını anımsıyorsundur belki. Onların eski mitolojik açıklamalarından uzaklaşmaya çalışmaları gibi Darwin de hayvan ve insanların kökeni konusunda kilisenin açıklamalarından uzaklaşmaya çalışıyordu. Peki Darwin filozof muydu aslında? Darwin biyolog ve doğa bilimciydi. Ancak o, yakın çağın yaratılış konusunda kilisenin görüşlerini en fazla ölçüde tehdit eden bilim adamı olmuştur. Öyleyse Darwin'in gelişim konusundaki öğretisinden söz edeceksin demek ki. Önce Darwin'in kendisinden başlayalım. Darwin 1809'da küçük bir kent olan Shrewsbury'de dünyaya geldi. Babası Dr. Robert Darwin tanınmış bir doktordu ve oğluna oldukça katı bir eğitim vermişti. Charles Shrewsbury'deki yüksek okula devam ederken okul müdürü ona ortalıkta öylece dolanıp boş boş konuşan, kendiyle böbürlenip işe yarar tek bir şeyle uğraşmayan bir öğrenci olarak tanımlıyordu. Müdürün işe yaramaktan kastettiği Yunanca ve Latince fiillerin çekimlerini ezberleyebilmek gibi şeylerdi. Ortalıkta öylece dolanıp duruyor dediği de Charles'ın etrafta dolaşıp binbir çeşit böcek toplamasıydı. Sonradan bu sözlerinden pişman olmuştur herhalde. Teoloji okurken de Darwin derslerinden çok kuş avlamak ve böcek toplamakla ilgileniyordu. Bu yüzden teoloji eğitimini iyi bir dereceyle bitiremedi. Ancak henüz öğrenci olmasına rağmen doğa araştırmacısı olarak hatırı sayılır bir ün sahibi oldu. Bu arada dönemin en hızla yayılan bilimi olan jeolojiye de merak sarmıştı. 1831'de Cambridge'de teoloji sınavını verdikten sonra dağ oluşumlarını incelemek ve fosil aramak üzere Kuzey Galler'e gitti. Aynı yılın Ağustos ayında henüz daha 22 yaşındayken tüm hayatını değiştirecek bir mektup aldı. Neydi bu mektup? Mektup arkadaşı ve öğretmeni Stephen Henslow'dan geliyordu. Mektupta şunlar yazılıydı. Hükümetin Amerika'nın güney ucunun haritasını çıkarmak üzere görevlendirdiği Kaptan Fitzroy'a eşlik edecek bir doğa bilim araştırmacısı önermem istendi. Böyle bir görev için en uygun kişi olarak seni gördüğümü belirttim. Ücret meselesi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yolculuk 2 yıl sürecek. Nasıl aklında tutabiliyorsun tüm bunları? Bu yalnızca bir ayrıntı Sophie. Ve o da teklifi kabul etti herhalde. Bunu gerçekten çok istiyordu. Ama o zamanlar genç çocuklar ailesinin izni olmaksızın hiçbir şey yapamazlardı. Uzun süren ikna etme çabaları sonunda babası bunu kabul etti. Üstelik yolculuğa giderken parayı sağlayan da o oldu. Ücret meselesi denen şeydense hiçbir ses çıkmadı. Ya! Gemi deniz kuvvetlerine ait bir gemi olup adı HMS Beagle idi. 27 Aralık 1831'de Plymouth'tan Güney Amerika'ya doğru yola koyulan Beagle'ın İngiltere'ye geri dönmesi 1836'nın Ekim ayını buldu. Yani 2 yıl olarak düşünülen yolculuk tam 5 yıl sürdü. Çünkü Güney Amerika'ya yolculuk tüm bir dünya gezisine dönüşmüştü. Bu yolculuğun yakın zamanın en büyük keşif gezisi olduğunu söylüyoruz. Gerçekten tüm dünyayı dolaştılar mı? Evet, hem de kelimenin tam anlamıyla. Güney Amerika'dan Büyük Okyanus'a açıldılar ve Yeni Zelanda, Avustralya ve Güney Afrika'ya gittiler. Buradan tekrar Güney Amerika'ya döndüler ve nihayet İngiltere'ye geri gelebildiler. Darwin'in bu yolculuk hakkında Beagle'la yolculuk hiç kuşkusuz hayatımın en önemli olayıdır diye yazmıştır. Okyanusta araştırma yapmak pek kolay olmamış olsa gerek. Evet ama yolculuğun ilk yıllarında Beagle, Güney Amerika sahillerinde bir ileri bir geri dolaşıp durmuştu. Bu da Darwin'in kıtayı karadan da tanımasına imkan sağlamıştı. Güney Amerika'nın batısındaki Galapagos adaları kumsallarında yaptığı araştırmalarında özel bir önemi olmuştu. Böylelikle elinde parça parça İngiltere'ye yolladığı büyük bir koleksiyon oluşmuştu. Ancak bu süre zarfında doğa ve yaşayan canlıların tarihi konusundaki görüşlerini kendine saklamıştı. İngiltere'ye döndüğünde henüz 27 yaşında olmasına rağmen çoktan tanınmış bir doğa bilimci olmuştu. Bu arada sonradan evrim teorisi haline gelecek olan görüşlerini de oluşturmuştu. Ancak dönüşünden hayatının eseri olacak eserini yayınlayıncaya dek yıllar geçti. Çünkü Darwin temkinli bir insandı Sophie. Bir doğa bilimci de böyle olmalıydı zaten. Bu büyük eserin adı neydi? Tabii Darwin pek çok büyük eser yazdı ancak bunların arasında İngiltere'de en çok tartışmaya yol açanı 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni Üzerine adlı eseriydi. Kitabın tam adı On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of the Favorite Races in the Struggle for Life idi. Bu uzun başlık Darwin'in teorisinin bir özetidir aslında. O zaman bu başlığı çevirmelisin. Şöyle sanırım. Hayatta kalma mücadelesinde doğal seçi ve seçilmiş ırkların korunması yoluyla türlerin kökeni üzerine. Evet, oldukça kapsamlı bir başlık bu. Gel biz bunu teker teker ele alalım. Türlerin kökeni üzerinde Darwin iki teori ya da iki ana tez öne sürüyordu. Birincisi, şu an var olan tüm bitki ve hayvanların daha önce var olmuş daha ilkel biçimlerden türediğiydi. Yani biyolojik bir evrim olduğunu öne sürüyordu. İkinci olarak da evrimin nedeni olarak doğal seçiyi gösteriyordu. En güçlü olan hayatta kalırdı ondan değil mi? Ama biz ilk olarak evrim düşüncesinin kendisini ele alacağız. Bu aslında tek başına bakıldığında o kadar ilginç bir düşünce değildir. Biyolojik bir evrimin var olduğu düşüncesi Darwin'den önce daha 1800 yıllarında oldukça yaygın bir düşünceydi. Bu düşünürler arasında en belirleyici olanı Fransız zoolog Lamarck idi. Darwin'in kendi büyük babası Erasmus Darwin de bitkilerle hayvanların daha ilkel bir takım türlerden geldiğini söylemişti. Ancak her ikisi de böyle bir evrimin nasıl gerçekleştiğini açıklayamamışlardı. Bu yüzden kiliseye ciddi bir rakip olamamışlardı. Ama Darwin oldu öyle mi? Evet, haklı olarak. Kilisenin ve pek çok bilimsel çevrenin görüşü, İncil'in öğretisine koşut olarak çeşitli bitki ve hayvan türlerinin değişmez olduğuydu. Her bir tür sonsuza dek var olmak üzere zamanında özel bir şekilde yaratılmıştı. Bu Hristiyan görüş, Platon ve Aristoteles ile de uyum içindeydi. Nasıl? Platon'un ideya öğretisine göre tüm hayvan türleri mutlak ideyalar ya da biçimlerden türemişti ve değişmezdi. Hayvan türlerinin değişmez olduğu Aristoteles'in felsefesinde de önemli bir esas oluşturuyordu. Ancak Darwin'in döneminde bu geleneksel görüşlerin karşıtı yolunda pek çok gözlem yapıldı ve keşiflerde bulunuldu. Ne tür gözlemler ve buluşlardı bunlar? Öncelikle pek çok fosil bulundu. Türü tükenmiş hayvanlardan kalma büyük kemikler keşfedildi. Darwin de karada bulduğu deniz hayvanı fosilleri üzerinde oldukça fazla düşündü. Güney Amerika'da bu tür fosilleri Ant Dağları'nın tepelerinde buldu. Deniz hayvanlarının Ant Dağları'nın tepelerinde ne işi var Sophie? Cevap verebilir misin buna? Hayır. Kimilerine göre bu deniz yaratıklarını insanlar ortaya çıkarmış olmalıydı. Kimilerine göre bu kudretini insanlara göstermek isteyen Tanrı'nın işiydi. Bunu bilim nasıl açıklıyordu? Jeologların çoğu, yeryüzünün pek çok kereler sular altında kaldığını, depremler ve başka felaketler geçirdiğini öne süren bir felaket teorisini savunuyordu. Böylesi bir felaketten İncil de söz eder. Büyük tufan ve Nuh'tan bahsedilen bölümdür bu. Ve her felaketten sonra Tanrı yeni ve öncekilerden daha mükemmel bir bitki ve hayvanlar yaratmak suretiyle yeryüzünü yeniliyordu. Bu açıklamaya göre fosiller felaketler sonunda yok olan eski bir takım yaşam biçimlerinden kalma artıklar oluyordu herhalde. Evet, Bu fosillerin Nuh'un gemisinde yer bulmayan hayvanlara ait olduğu söyleniyordu örneğin. Ancak Darwin, Beagle'la yolculuğa çıkarken yanına İngiliz jeolog Charles Lyell'ın Jeolojinin Esasları adlı kitabını almıştı. Lyell'a göre yeryüzü yüksek dağlar ve derin vadilerden oluşan şu anki haline yavaş yavaş ve uzun bir gelişme sonucu gelmişti. Bu teorideki ana fikir küçücük değişimlerin zamanla büyük coğrafi değişimlere yol açabileceği fikriydi. Ne gibi değişimlerdi Lyell'ın öne sürdüğü değişimler? Günümüzde de hala geçerli olan güçlerdir bunlar. Hava ve rüzgar, buzların erimesi, deprem ve toprak kaymaları. Su taşı deler deler. Anlık bir güçle değil ama damlaya damlaya. Lyell'a göre bu küçük, yavaş yavaş oluşan değişimler çok uzun bir zaman süreci içinde tüm bir doğayı değiştirebilirdi. Bu fikir tek başına Darwin'in Ant Dağları'nın tepesinde bulduğu fosilleri açıklamaya yetmez. Ama küçük ve yavaş yavaş oluşan değişimlerin belli bir süre sonra dramatik değişimlere yol açacağı düşüncesi Darwin'in bir an bile göz ardı etmediği bir düşünce olmuştur. Hayvanların evrimi konusunda da benzer şeyler düşünüyordu herhalde. Evet, o da kendine bunu soruyordu. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Darwin temkinli bir insandı. Cevabını bilmediği pek çok soru soruyordu kendine. Bu anlamda o da kendinden önceki gerçek filozofların uyguladığı yöntemleri kullanıyordu. Soru sormak önemlidir. Cevaplar ise aceleye gelmez. Anlıyorum. Lyell'ın teorisindeki önemli bir etmen, yeryüzünün yaşıydı. Darwin'in zamanında birçok çevrede Tanrı'nın yeryüzünü yaratmasından bu yana 6000 yıl geçtiğine inanılıyordu. Bu rakama Adem ve Havva'dan bu yana yaşamış olan kuşakları sayarak varılıyordu. Ne saflık. Sonradan demesi kolay tabii. Darwin ise yeryüzünün yaşını 300 milyon yıl olarak tahmin ediyordu. Çünkü hem Lyell'ın aşamalı jeolojik evrim teorisi hem de Darwin'in kendi evrim teorisinin bir anlam ifade edebilmesi için dünyanın yaratılışından bu yana çok uzun zaman geçmiş olması şarttı. Yeryüzünün gerçek yaşı ne peki? Bugün yeryüzünün 4,6 milyar yaşında olduğunu biliyoruz. Yeter de artar bile. Şu ana dek Darwin'in biyolojik bir evrim oluştuğuna dair öne sürdüğü kanıtlardan biri üzerinde konuştuk. Bu kanıt değişik kaya katmanlarına rastlanan katmanlar boyunca oluşmuş fosillerdi. Darwin'in öne sürdüğü bir başka kanıt da yaşayan türlerin coğrafi dağılımıydı. Bu noktada Darwin'in kendi topladığı zengin malzemelerin büyük faydası olmuştu. Değişik hayvan türlerinin bir bölgeden diğerine çok küçük farklılıklar gösterdiğini kendi gözleriyle görmüştü. Ekvador'un batısındaki Galapagos adalarında ilginç gözlemlerde bulunmuştu. Anlat anlat. Bunlar birbirine çok yakın sıralanan volkanik bir adalar topluluğuydu. Bu yüzden üzerlerindeki bitki ve hayvan dünyası bakımından birbirlerinden pek farklı değildiler. Ancak Darwin'i ilgilendiren tam da bu pek büyük olmayan farklardı. Adaların hepsinde kocaman kaplumbağalar yaşıyordu. Ancak bunlar bir adadan diğerine küçük farklılıklar gösteriyordu. Tanrı bu adaların her biri için başka tür bir kaplumbağa mı yaratmıştı gerçekten? Bu pek mümkün değil bence. Bundan daha önemlisi Darwin'in Galapagos adalarındaki kuşlara dair gözlemleriydi. Bu adalarda ispinozlar hiç değilse gagaları bakımından farklılık gösteriyorlardı. Darwin bu farklılıkların kuşların değişik adalarda yediklerinden kaynaklandığını öne sürüyordu. Sivri gagalı yer ispinozları, çam kozalığı, yassı gagalı ötleyen ispinozları, böcek, ağaç ispinozları ise ağaçlarda dallardaki böcekleri yiyerek besleniyorlardı. Her bir ispinoz türü kendi yiyecek koşullarına en uygun olan gagaya sahipti. Tüm bu ispinozlar tek bir ispinoz türünden türemiş olabilirler miydi? Yıllar geçtikçe bu kuşların değişik adalardaki yaşama uyum sağlamasıyla bunlardan yeni türler doğmuş olabilir miydi? Darwin ulaştığı sonuçta bu olsa gerek. Evet, Darwin'in Darwinci olması Galapagos adalarında gerçekleşmiştir de denebilir. Bu küçük adalar topluluğunda rastladığı hayvan türlerini daha önce Güney Amerika'da da görmüştü Darwin. Tanrı tüm bu hayvanları birbirinden birazcık farklı olarak mı yaratmıştı gerçekten, yoksa bu türler zaman içinde bir evrime mi uğramışlardı? Darwin gitgide türlerin değişmez olduğundan kuşku duymaya başlıyordu. Ancak evrimin nasıl gerçekleşmiş ya da çevre uyumunun nasıl sağlanmış olabileceğini hala bir açıklama getiremiyordu. Yeryüzündeki tüm türlerin birbiriyle akraba olduğuna bir kanıtı daha vardı Darwin'in. Ya! Bu da memeli hayvanlarda embriyonun gelişmesiydi. En baştaki aşamasında bir köpek, bir yarasa, bir tavşan ya da bir insan embriyosunda neredeyse hiçbir fark görülmez. Ancak iyice ileri aşamalarda insan embriyosuyla tavşan embriyosunu birbirinden ayırmak mümkün olur. Bu da hepimizin uzaktan akraba olduğunun bir kanıtı değil midir? Ama hala evrimin nasıl gerçekleştiğini açıklayamıyordu değil mi? Sürekli olarak Lyell'ın küçücük değişimlerin uzun vadede büyük değişiklikler yaratacağı teorisi üzerine düşünüyordu. Ancak bunun evrensel bir kural olarak nasıl geçerli olabileceğini açıklayamıyordu. Fransız zoolog Lamarck'ın teorisinden de haberdardı. Lamarck, değişik türlerin ihtiyaç duydukları organlarının gelişmiş olduğunu öne sürüyordu. Örneğin zürafaların uzun boyunlu olmalarının nedeni birçok kuşak boyunca ağaçlardaki yapraklara uzanmak zorunda kalmalarıydı. Yani Lamarck, tek bir canlının kendi çabasıyla kazandığı bir özelliğin kalıtım yoluyla kendinden sonraki nesillere aktarılacağını savunuyordu. Ancak Darwin, bu edinilmiş özelliklerin kalıtımsal olduğu teorisini bir kenara atıyordu. Çünkü Lamarck bu tezine bilimsel bir kanıt getiremiyordu. Ancak Darwin'i sürekli meşgul eden bir başka düşünce daha vardı. Türlerin evriminin gerisinde yatan düzen, elini uzatsa yakalayabileceği bir mesafedeydi artık. Ay, sabırsızlıkla bekliyorum. Ama ben bu düzeni senin bulmanı istiyorum. Bu yüzden soruyorum. Üç ineğin ve bunlardan yalnızca ikisine yetecek kadar yemin olsa ne yapardın? İneklerden birini keserdim herhalde. Güzel. Peki hangisini keserdin? En az süt verenini sanırım. Demek öyle. Sence de en mantıklısı bu olmaz mıydı? Evet. Ve işte insanlar binlerce yıldır bunu yapmaktalar. Ama bu iki inekten öyle kolayca kurtulmak yok. Buzağı yapmak için bu iki inekten hangisini döllerdin? Daha çok süt verenini, böylece buzağı da büyüyünce çok süt veren bir inek olur. Demek iyi süt veren ineği tercih edersin. Peki, iki tane av köpeğin olsa ve bunlardan birinden vazgeçmek zorunda kalsan hangisinden vazgeçerdin? Tabii ki burnu daha iyi koku alanı tutar, diğerinden vazgeçerdim. Böylece daha iyi olan av köpeğini seçmiş olurdun. İşte Sophie, insanlar 10 bin yıldan fazladır hayvanları böyle elemelerden geçirmişlerdir. Tavuklar hep böyle haftalarda 5 yumurta vermemiş, koyunlar hep bu kadar çok tüylü olmamış, atlar hep bu kadar kuvvetli ve hızlı olmamıştır. İnsanlar bu konuda hep bir yapay seçide bulunmuşlardır. Bu bitkiler dünyası içinde geçerlidir. Patatesin iyisini eker insan, bundan daha iyi bir patates çıksın diye. Tane vermeyen mısır koçanlarını kesip saklamaz. Darwin'in altını çizdiği nokta, hiçbir iki ineğin, İki mısır sapının, iki köpek ya da iki ispinozun birbirinin aynı olmadığıdır. Doğada inanılmaz bir çeşitlilik olduğudur. Aynı türden olan bireyler bile birbirinin aynı değildirler. Mavi şişeden içtiğinde gördüğün de buydu herhalde. Evet, kesinlikle. Ve Darwin soruyordu kendisine. Doğada da buna benzer bir işleyiş olabilir mi? Doğanın da hangi bireylerin hayatta kalacağına dair doğal bir seçi uyguladığı düşünülebilir mi? Ve de bu tür bir işleyiş çok uzun bir dönemde yepyeni bitki ve hayvan türleri yaratabilir mi? Cevabın evet olduğuna bahse girerim. Ama Darwin hala bu tür bir doğal seçinin nasıl gerçekleşebileceğini kestiremiyordu. Ancak 1838 yılının Ekim ayında Beagle'la seyahatinden dönüşünden tam bir yıl sonra nüfus konusunda uzman bir kişi olan Thomas Malthus'un küçük bir kitabı geçti eline. Kitabın adı An Essay on the Principles of Population idi. Yazar kitabın ana fikrini paratonerlerin de kaşifi olan Amerikalı Benjamin Franklin'den almıştı. Franklin'e göre doğada bir takım sınırlayıcı güçler olmasaydı tek bir bitki ya da bir hayvan türünü tüm yeryüzünde bulabilirdik. Ancak doğada farklı pek çok tür olduğu için bu türler birbirini denetler. Anlıyorum. Malthus bu düşünceyi alıp yeryüzünün nüfus durumuna uyarlar. Malthus'a göre insanlar hayatını sürdürmesi mümkün olamayacak kadar çok çocuk doğurma yeteneğine sahiptir. Dünyadaki yiyecek üretimi bu kadar insana yetmeyeceği için bu insanların çoğu yaşam mücadelesinde yenik düşmeye mahkumdur. Hayatta kalıp türünü sürdürebilenler diğerlerinden daha güçlü olanlardır. Bence de mantıklı. İşte Darwin'in aradığı evrensel işleyiş de buydu. Gelişmenin nasıl olduğunun cevabını bir anda buluvermişti. Gelişmenin nedeni hayatta kalma mücadelesindeki doğal seçiydi. Bu seçi sırasında etraftaki koşullara en iyi uyabilen hayatta kalıyor ve türünü sürdürebiliyordu. Bu teori, Türlerin Kökeni Üzerine adlı eserinde öne sürdüğü ikinci teoridir. Burada şöyle yazıyordu. Fil, tüm hayvanlar içinde en yavaş üreyenidir. Ancak bir filin doğurduğu tüm filler hayatta kalabilseydi, 750 yıl sonra tek bir çift filden 19 milyon fil üremiş olurdu. Ya tek bir morina balığından çıkan binlerce morina yumurtasına ne demeli? Darwin ayrıca yaşam kavgasının birbirlerine en yakın türler arasında en zorlu biçime aldığına işaret etmiştir. Bunlar aynı tür yiyecek için savaşmak durumundadır. İşte o zaman aralarındaki küçük farklar, ortalamadan küçük çapta sapmalar büyük önem kazanır. Yaşam kavgası ne kadar güçlüyse yeni türlerin ortaya çıkması o kadar çabuk olur. Bu kavgada ancak en güçlüler hayatta kalacak, diğerleri elenip gidecektir. Ne kadar az yiyecek varsa, yeni doğanlar ne kadar çoksa gelişmede o kadar hızlı olur, öyle mi? Tabii yalnızca yiyecek değildir önemli olan. Diğer hayvanlara yem olup olmamak da en az bu kadar önemlidir. Bu açıdan bakınca saklanmaya müsait bir rengi olmak, hızlı koşabilmek, düşmanları kolayca tanıyabilmek ya da çok kötü kokmak gibi özellikler çok işe yarayabilir. Yırtıcı hayvanlara karşı kullanılan zehir de böyledir. Kaktüslerin çoğunun zehirli olması da tesadüf değildir Sophie. Çölde yalnızca kaktüs yetişir ve kaktüs çöldeki obur hayvanların yegane yiyeceği olduğu için onların saldırılarına tamamıyla açıktır. Kaktüslerin iğneleri de vardır. Var olma savaşında bir başka önemli konu da çoğalma yeteneğidir. Darwin çiçeklerin o muhteşem üreme mekanizmalarını tüm ayrıntılarıyla gözlemlemiştir. Çiçekler o güzel renklerini ve şahane kokularını böcekleri kendilerine çekmekte kullanırlar. Çünkü böceklerdir çiçeklerin dönlenmesini sağlayan. Kuşlar aynı nedenle güzel sesleriyle öterler. İneklerle hiç ilgilenmeyen melankolik bir öküzün soy ağacında yeri olamaz. Ortalamadan bu tür sapma gösteren bireyler derhal yok olurlar. Çünkü bireyin yegane görevi olgunlaşıncaya kadar büyümek ve bundan sonra türünü sürdürmek üzere çoğalmaktır. Uzun bir bayrak yarışı gibidir bu. Şu veya bu nedenle üreyerek genlerini bir sonraki kuşağa aktaramayanlar sürekli eleneceklerdir. Bu şekilde tür giderek daha güçlenecektir. Hastalıklara karşı direnç ve türlerde toplanan ve türlerin hayatta kalanlarında korunan bir başka özelliktir. Yani her şey daha iyiye doğru gitmekte, öyle mi? Sürekli var olan bu doğal seçi, belli bir çevreye ya da belli bir ekolojik ortama en iyi uyan türlerin yine bu ortamda kendilerini en iyi üretebilecek türler olmalarını gerektirir. Ve belli bir çevrede avantaj olan bir özellik, bir başka çevrede avantajlı bir özellik olma durumunda değildir. Galapagos adalarındaki bir takım ispinozlar için uçma yeteneği oldukça önemli bir özellikti. Ama yırtıcı hayvanların olmadığı ve yiyeceğin yeri gagalayarak çıkarılmak zorunda olduğu bir başka adada uçmak o kadar da gerekli bir özellik değildi. İşte doğada bu kadar çok değişik ortam olduğu için bu kadar da çok değişik hayvan türü vardır. Ama dünyada tek bir insan türü var. Evet, çünkü insanların değişik yaşam koşullarına uyabilmek gibi büyük bir yetenekleri vardır. Darwin de Kızılderililerin Tierra del Fuego'daki çok soğuk iklimde nasıl yaşayabildiklerini hayret etmekteydi. Ama bu tür insanların aynı oldukları anlamına gelmez. Ekvatorda yaşayanların yeryüzünün kuzeyinde yaşayanlardan daha kara derili olmalarının nedeni siyah derinin vücudu güneş ışınlarından daha iyi koruyor olmasıdır. Güneşte çok fazla kalan beyaz insanlar deri kanserine daha çok yatkındır örneğin. Kuzeyde yaşayanların beyaz derili olması bir avantaj mıdır? Tabii, yoksa tüm insanlar kara derili olurlardı. Beyaz derinin güneş vitaminleri oluşturması daha kolaydır ve bu da güneş ışınlarının az olduğu yerlerde yaşayanlar için önemli bir avantajdır. Günümüzde bunun da kolayı var çünkü ekstra vitamin hapları almak mümkün. Ama doğadaki hiçbir şey rastlantı sonucu olmaz. Her şeyin nedeni kuşaklar boyunca ortaya çıkmış küçücük değişimlerdir. Aslında bu çok harika bir şey. Evet ya, değil mi? Şimdi Darwin'in evrim teorisini şöyle bir özetleyelim. Hadi buyur. Yeryüzünde hayatın gelişmesinin ardında yatan ham madde, ancak diğerlerinden daha güçlü olanlar hayatta kalabildiği için tek bir tür içinde sürekli olarak meydana gelen değişimlerdir. Evrimin işleyişi ya da itici gücü hayatta kalabilmek için verilen mücadelede ortaya çıkan bir doğal seçidir. Bu seçinin sonucunda yalnızca daha güçlü olanlar ya da ortama en iyi uyanlar hayatta kalır. Bu bana da çok mantıklı geliyor. Peki türlerin kökeni üzerinde nasıl bir tepki topladı? Kitap tam anlamıyla bir tantana yarattı. Kilise buna şiddetle karşı çıktı. İngiltere'deki bilimsel çevreler ikiye bölündü. Bunda pek yadırganacak bir şey de yoktu. Darwin Tanrı'yı iyice uzaklaştırmıştı yaratılış hikayesinde. Ama bazıları da kendi içinde gelişme olanağı taşıyan bir şey yaratmanın, küçük farklılıklar içeren pek çok şey yaratmaktan daha büyük bir yaratma gücü gerektiğini söylediler. Sophie birden oturduğu yerde hopladı. "Şuraya bak!" dedi. Eliyle camdan dışarısını gösteriyordu. Gölün kıyısında bir erkekle bir kadın el ele yürüyordu. İkisi de çırılçıplaktı. "Adem'le Havva bunlar," dedi Alberto. "Onların da kırmızı şapkalı kız ve harikalar diyarındaki Alice'le aynı kaderi paylaşması kaçınılmazdı tabii. Bu yüzden buradalar." Sophie pencerenin yanına gidip Adem'le Havva'nın ağaçların arasında gözden yok oluşlarını seyretti. "Darwin insanların da hayvanlardan geldiğini söylüyordu, değil mi?" Darwin'in 1871 yılında Descent of Man, yani İnsanın Çıkışı adlı kitabı yayımlandı. Bu kitapta insanlarla hayvanlar arasındaki büyük benzerliklere değinen Darwin, insanlarla maymunların ortak bir kökeni olduğunu öne sürer. Bu arada önce Cebeli Tarık'ta, birkaç yıl sonra da Almanya'da Neandertal'de ilk insan türlerine ait kafatasları bulunmuştu. İşin ilginci 1871'de bu kitabın yayımlanması, 1859'da Türlerin Kökeni Üzerine'nin yayınlanmasından çok daha az tepki yarattı. İnsanların hayvanlardan geldiği bu ilk kitapta üstü kapalı olarak anlatılıyordu zaten. Ve de daha önce de söylediğimiz gibi 1882'de öldüğünde Darwin bilimde müthiş bir öncü olarak bir kahraman gibi toprağa verildi. Demek sonunda kıymeti anlaşıldı. Evet, sonunda anlaşıldı. Oysa ilk zamanlar ona İngiltere'nin en tehlikeli adamı deniyordu. "Aa yok canım, daha neler. İnşallah söylediklerin doğru değildir," diyordu sosyetik bir bayan. "Doğruysa da inşallah fazla duyan olmaz." Meşhur bir bilim adamı da benzer şeyler söylüyordu. İnsanı küçük düşürücü bir keşif bu. Ne kadar az bilinse o kadar iyi. "Bunlar da olsa olsa insanın deve kuşuyla akrabalığına bir örnek herhalde." "Haklısın, ama sonradan demesi kolay tabii. İnsanlar birdenbire İncil'de anlatılan yaratılış hikayesini yeniden bir gözden geçirmek durumunda kalmıştı. Genç yazar John Ruskin şöyle diyordu. "Şu jeologlar peşimi bir bıraksa, İncil'deki her ayetten sonra çekiç sesleri geliyor kulağıma." Çekiç sesleri Tanrı'nın sözüne duyan şüpheyi simgeliyordu herhalde. Evet, böyle demek istiyordu herhalde. Üstelik yalnızca İncil'de anlatılan yaratılış hikayesi değildi çürütülen. Darwin'in teorisinin özünü, insanın yaratılışının rastlantısal değişimlere bağlı olduğu tezi oluşturuyordu. Bundan da ötesi, Darwin insanı yaşam kavgası gibi duygusallıktan son derece uzak bir şeyin ürünü olarak gösteriyordu. Darwin bu rastlantısal değişimlerin neler olduğundan söz ediyor muydu? İşte bu nokta Darwin'in teorisindeki en zayıf noktaydı. Darwin kalıtım üzerinde çok genel şeylerden söz edebiliyordu ancak. Döllenme sırasında bir şeyler oluyordu. Bir anne ile babanın iki çocuğu hiçbir zaman tıpatıp aynı olmuyordu. Daha o anda bir değişim oluyordu. Ancak yepyeni bir şeyin ortaya çıkması açıklanamazdı bu şekilde. Öte yandan bir takım bitkiler ve hayvanlar sürgün vermek suretiyle ya da basit bir hücre bölünmesiyle çoğalabilmekteydiler. Değişimlerin nasıl oluştuğu konusunda yeni Darwinizm denen bir akım Darwin'in teorisini tamamladı. Ya nasıl? Tüm yaşam ve tüm oluşumlar hücre bölünmesi sonucunda ortaya çıkar. Bir hücre ikiye bölününce ortaya her ikisi de aynı kalıtımsal özellikleri taşıyan iki hücre çıkar. Hücre bölünmesi dediğimiz şey bir hücrenin kendi kopyasını yaratmasıdır. Demek öyle. Ancak bazen bu süreçte küçük bir hata olur. Ortaya çıkan yeni hücre ana hücrenin tıpatıp aynısı olmaz. Modern biyolojide buna mutasyon adı verilmektedir. Bu tür mutasyonlar çok önemsiz olabildiği gibi bireyin özelliklerinde son derece büyük farklılıklar oluşturulmasına da yol açabilirler. Doğrudan doğruya tehlikeli sonuçlar da doğurabilen bu mutasyonlarda kimi mutantlar elenerek yok olabilirler. Pek çok hastalığın nedeni de mutasyonla açıklanabilir. Ancak bazen bir mutasyon bireye hayatta kalma mücadelesinde işine çok fazla yarayacak bir özellik de katabilir. Uzun boyun gibi mi? Lamarck, zürafaların uzun boyunlu oluşlarını onların yaşamak için hep yüksek dallardaki yiyeceklere uzanmak zorunda kalışına bağlıyordu. Ancak Darwinizme göre bu tür özellikler kalıtsal olarak aktarılabilecek özelliklerden değildi. Zürafaların uzun boyunlu olmasının nedeni doğal bir değişimdi. Yeni Darwinizm'de böyle değişimlerin oluşma nedenini açıklayarak bu konuyu tamamlıyordu. Ve bu neden de mutasyondu, değil mi? Evet, kalıtımdaki bir takım rastlantısal değişimler sonucu zürafaların bir kısmı diğerlerinden daha uzun boyunlu olmuştu. Yiyecek bulma konusunda bu çok önemli bir özellikti tabii. En yüksek dallara uzanabilenlerin hayatta kalma şansı diğerlerine göre daha yüksekti. Bir takım ilkel zürafaların da toprak altında yem bulmak gibi bir özellik kazanmış olabileceğini de düşünebiliriz. Yani uzun bir zaman süreci içinde bir tür ortadan kalkabilir ve bunun yerini iki farklı tür alabilir. Anlıyorum. İstersen doğal seçinin oluşma biçimine yakın zamandan birkaç örnek verelim şimdi de. Bu aslında çok basit bir ilke. Nasıl bir örnek bu? İngiltere'de huş güvesi denen bir kelebek türü yaşar. Adından da anlaşılabileceği gibi bu hayvanlar beyaz huş ağacının gövdesinde yaşarlar. 1700 yıllarında huş güvelerinin çoğu açık gri renkteydi. Neden sence Sophie? Aç kuşların onları görmesi zor olsun diye. Ancak arada bir koyu renkli huş güveleri de doğar. Bunun nedeni tamamen rastlantısal mutasyonlardır. Bu koyu renkli çeşitlerin hali ne olmuştur sence? Daha kolay göründükleri için aç kuşlara yem olmuşlardır herhalde. Evet, çünkü açık renkli ağaçların olduğu bir ortamda koyu renkli olmak iyi bir özellik sayılmazdı. Bu yüzden sayısı sürekli artan beyaz renkli huş güveleri oluyordu. Ancak sonradan ortamda önemli bir değişiklik oldu. Sanayileşme ile birlikte beyaz huş ağaçlarının rengi kurumdan kararmaya başladı. Peki o zaman huş güvelerine ne oldu dersin? O zaman da koyu renklilerin yaşama şansı artmış olmalı. Evet, bu kez de kısa zamanda koyu renkli huş güvelerinin sayısı arttı. 1848'den 1948'e dek koyu renkli güvelerin sayısında %1'den %99'a dek varan bir artış gözlendi. Ortam değişmiş, açık renkli olmak yaşam mücadelesinde avantajlı bir özellik olmaktan çıkmıştı. Tam tersine, hayatın beyaz mağlupları kara ağaç gövdelerinde kendilerini bir göstermeye görsünler. Hemen kuşlara yem oluveriyorlardı. Ama sonra ortamda tekrar bir değişiklik oldu. Fabrikalarda daha az kömür yakılıp dumanların daha iyi arıtılması sonucu çevre son yıllarda önemli ölçüde temizlendi. Ve ağaç gövdeleri yine eski açık renklerine döndü. Böyle olunca da huş güvelerinin rengi açılmaya başladı. Uyum dediğimiz şey işte buydu. Uyum bir doğa yasasıdır. Anlıyorum. İnsanların çevreye müdahalelerine başka örnekler de verebiliriz. Ne gibi? Örneğin insanlar zararlı hayvanlarla mücadelede zehirli maddeler kullanırlar. Başlangıçta bu istenen sonucu verebilir. Ama bir tarla ya da bir meyve bahçesini böcek ilacıyla ilaçlamak küçük bir çevre faciasına yol açmak demektir aslında. Sürekli mutasyonlar sonucunda ilaca dayanma gücü fazla ya da bağışıklığı artmış böcekler oluşmaya başlar. Hayatın bu galipleri giderek daha fazla üreme olanağı bulurlar. Ve böylece aslında ortadan kaldırılmaya çalışan bu böcekleri yok etmek gitgide daha çok güçleşir. Çünkü yalnızca en güçlü olanları hayatta kalabilmektedir. Zor iş. En azından bu konularda düşünmemiz gerek. Üstelik insan kendi vücudundaki zararlı organizmalarla, bakterilerle de mücadele etmeye çalışır. Evet, penisilin ya da antibiyotik kullanmak. Penisilin kürü de bu küçük canavarlar için bir tür çevre faciasıdır ilkin. Ama biz vücudumuzda penisilin vermeyi sürdürdükçe belli bir takım bakterilerin bağışıklığı artmaya başlar. Böylelikle vücudumuzda mücadele etmesi giderek güçleşen bir grup bakteri üretmiş oluruz. Zamanla aldığımız antibiyotik etki etmemeye başlar. Hep bir öncekinden daha güçlü antibiyotik almamız gerekir ve sonunda Sonunda bakteriler öyle çoğalır ki artık ağzımızdan çıkmaya başlarlar belki de. Belki de artık onları silahla vurmamız bile gerekebilir.
Yok canım, biraz abarttın sen de.
Ama gerçek olan bir şey varsa o da modern tıbbın içinden çıkılması güç bir ikilem yarattığıdır. Bu yalnızca bakterilerin güçlenmesi konusunda böyle değildir. Eskiden çocuklar bir takım hastalıklara boyun eğmek zorunda kalırlardı. Evet, doğan çocukların içinde ancak en güçlüleri hayatta kalırdı. Ama modern tıp bu doğal seçiyi ortadan kaldırdı. Tek bir bireyin ufak bir problemi aşmasını sağlamakla insan soyunun değişik hastalıklara olan direncini azaltıyor olabiliriz. Kalıtım sağlıklılığı denen bir şeyi göz önüne almamak insan soyunun dejenerasyonuna yol açabilir. Yani insan soyunun ciddi hastalıklara karşı kalıtım yoluyla aktarılan direnme gücü giderek azalabilir.
Pek iç açıcı konular değilmiş bunlar.
Evet ama gerçek bir filozof iç açıcı olsa da olmasa da inandığı bir şeyin üzerine gitmeli. Konumuzu yine şöyle bir toplayalım.
Buyur.
Diyebiliriz ki yaşam yalnızca kazanan kuponların gözle göründüğü bir totodur.
Ne demek bu?
Yaşam kavgasında yenik düşenler yok olup giderler. Yeryüzünde milyonlarca yıldır pek çok bitki ve hayvan türleri arasında kazanan kuponlar ilan edilmektedir. Kaybeden kuponlar ise yalnızca bir kez ortaya çıkarlar. Yani şu anda yeryüzünde var olan tüm bitki ve hayvanlar kazanan kuponlardır.
Çünkü hep iyi olan hayatta kalır.
Evet. Şimdi bana şu çobanın getirdiği levhayı uzatabilirsen biraz.
Sophie levhayı uzattı.
Levhanın bir yüzünde Nuh'un gemisinin resmi vardı. Öbür yüzünde ise tüm hayvanların yer aldığı bir soy ağacı çiziliydi. Alberto'nun şimdi göstermek istediği de buydu. Burada çeşitli bitki ve hayvanların soyları gösterilmekte. Her bir türün hangi gruba, hangi sınıfa ait olduğu görülebiliyor.
Evet.
İnsanlarla maymunlar primat denen gruba dahildir. Primatlar memeli hayvanlara, memeli hayvanlar omurgalı hayvanlara, omurgalı hayvanlar da çok hücreli hayvanlar sınıfına aittir.
Bu bana Aristoteles'i hatırlatıyor.
Doğru. Bu soy ağacı bize sadece bugün hangi hayvanların hangi sınıfa ait olduğunu göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda bize hayatın gelişimini de gösteriyor. Örneğin burada görüyoruz ki kuşlar bir zamanlar sürüngenlerden, sürüngenler hem karada hem suda yaşayabilen hayvanlardan, bunlar da balıklardan ayrılmak suretiyle meydana gelmişlerdir.
Evet, görebiliyorum.
Bir alt grup ikiye ayrıldığı zaman yeni türlere yol açan bir mutasyon olmuş demektir. Yıllar içinde yeni hayvan sınıflarının ve yeni hayvan gruplarının oluşması da böyle olmuştur. Ancak unutulmamalı ki bu oldukça basitleştirilmiş bir çizimdir. Gerçekte bugün yeryüzünde 1 milyondan fazla hayvan türü bulunmaktadır. Ve bu da bugüne dek yeryüzü üzerinde var olmuş hayvan türlerinin yalnızca çok küçük bir yüzdesidir. Örneğin şurada gördüğün trilobit denen hayvan türü artık mevcut değildir.
En aşağıda da tek hücreli hayvanlar var.
Bunlardan bazıları milyarlarca yıl değişmeden bugüne gelmişlerdir. Gördüğün gibi tek hücreli hayvanlardan bitkiler dünyasına bir çizgi çekilmiş. Çünkü muhtemelen bitkiler de hayvanlar da aynı ilk hücreden meydana gelmişlerdir.
Görüyorum. Ama merak ettiğim bir şey var.
Evet.
Bu ilk hücre nasıl meydana geldi?
Darwin buna yanıt verebiliyor muydu? Darwin'in temkinli bir insan olduğunu söylemiştim. Ama bu noktada saf bir varsayımdan hareket etmeyi haklı görüyordu kendini. Şöyle yazıyordu. Eğer içinde her türlü amonyaklı ve fosforlu tuzların, ışığın, ısının, elektrik vesairenin mevcut olduğu küçük sıcak bir su birikintisi olduğunu ve burada daha karmaşık değişimler geçirmeye müsait bir proteinin kimyasal olarak teşekkül ettiğini düşünecek olursak.
Ne olur o zaman?
Darwin'in burada yaptığı ilk hücrenin organik olmayan maddelerden nasıl oluşmuş olabileceği üzerine varsayımlarda bulunmaktı. Ve yine tahminleri son derece isabetliydi. Çünkü günümüzde de bilim en ilkel yaşam biçiminin Darwin'in tarif ettiği böyle bir sıcak su birikintisinde ortaya çıkmış olabileceğini söylüyor.
Devam et.
Bu konuya oldukça yüzeysel bir şekilde değinmekle yetinelim. Ama unutma ki burada Darwin'i bırakıp yeryüzünde hayatın başlangıcı üzerine günümüze getirilen en son açıklamalara geçmiş oluyoruz.
Oldukça heyecanlıyım şimdi. Yeryüzünde hayatın nasıl başladığını bilen hiç kimse yok mu? Yoksa var mı?
Belki bu kesinlikle bilinmiyor ama giderek bu büyük bulmacanın cevabını vermede önemli yollar kat ediliyor.
Devam et.
Her şeyden önce şunu belirteyim ki yeryüzü üzerindeki her türlü canlı, hem bitkiler hem de hayvanlar aynı maddelerden oluşur. Bir canlının en basit tanımı şudur. Canlı, besinli bir ortamda kendini iki tane birbirinin aynı parçaya bölebilen maddedir. Bu süreç DNA dediğimiz bir madde tarafından yönetilir. DNA diye yaşayan her türlü hücrede var olan kromozomlara ya da kalıtımla geçen maddeye denir. DNA aslında bir molekül ve oldukça karmaşık bir mikromoleküldür. Esas soru ilk DNA molekülünün nasıl ortaya çıktığı sorusudur.
Evet,
yeryüzü bundan 4,6 milyar yıl önce Güneş sisteminin ortaya çıkmasıyla birlikte oluşmuştur. Yeryüzü önceleri ateş halinde bir küreydi ve sonra zamanla yer kabuğu soğudu. Modern bilime göre ilk hayatta günümüzden 3-4 milyar yıl kadar önce ortaya çıktı.
İnanılır gibi değil.
Dur hele, devamını dinle, öyle karar ver. Öncelikle yeryüzünün o zaman şimdikinden tamamen farklı olduğunu unutmamalısın. Yeryüzünde hayat olmadığı için atmosferde oksijen içermiyordu. Çünkü oksijen ancak bitkilerin fotosentezi yoluyla açığa çıkan bir maddedir. İşte o zamanlar dünyada oksijen olmaması son derece önemli bir nokta. Çünkü DNA'yı oluşturan yapı taşlarının oksijen içeren bir atmosferde ortaya çıkmış olması olmayacak bir şey.
Nedenmiş o?
Çünkü oksijen son derece reaktif bir maddedir. DNA gibi karmaşık bir molekülde oksijenli bir ortamda oluşma fırsatı bulamaz. Hemen okside olur.
Pekala.